İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz sayın Altı Hocam'la birlikte. Altı Hocam hoş geldiniz.
Estağfurullah hocam, Allah'a çok şükür iyi. Siz nasılsınız?
Ben de çok iyiyim çok şükür. Ne anlatalım?
Sansürsüz programı da bazı mantıksız ifadeleri vardı yine evrimcilerin. Bugün beraber bakıyorduk, istersen ondan bahsedelim.
Evet inşallah. Sansürsüz programında hakikaten hiç mantığa aykırı, gerçeğe aykırı, bilime aykırı ifadeler var, iddialar var. Bunları hep birlikte şimdi izleyelim inşallah.
Evet. Bir şeyin başlangıç noktasını tarif eden.
Bakın evrimciler canlı nasıl başladığı sorusunu.
İlk canın başlangıcı ile ilgili nasıl olur? Yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet, yani orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim? Yani
bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ama bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi, yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2x2=4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır. Şu anda şu noktada 2x2=4 diyorsunuz ya. O şekilde bilim yok.
Ben size şunu sorayım. Kaç yaşındasınız?
Şimdi bakın.
50. Siz 50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü?
Bakın burada çok açık bir şekilde canlılık nasıl başladı diyor. Bilmiyorum diyor. Peki diyor nasıl bilmediğiniz bir şeye inanıyorsunuz diyor, değil mi? Bir kere tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar canlılar. Önce diyorlar işte protein molekülleri olacak, sonra canlı hücresi olacak gibi bir saçma sapan bir iddia, değil mi? Bunu destekliyor. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum tabii şu anlama geliyor. Yani böyle olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok demek o. Tesadüfen olduğunu. Yani tesadüfün yalan olduğunu gösteriyor aslında bu söyledikle, ifadesiyle, cevap vermemekle. O da soruyor, yani Yırtmut da soruyor, diyor ki bilmediğiniz bir şey nasıl iman ediyorsunuz diyor, nasıl inanıyorsunuz diyor bu saçmalığa, değil mi? O da bu bir olgu diyor. Neyin olgusu? Bakın bilimsel kanıt yok, ortada hiçbir delil yok, fosil kanıtı olması lazım, değil mi? Söylediklerini eğer bir bilimsel iddia, buna hipotez deniyor bilimsel literatürde, bilimin iddia olmuş hali gözlemlere dayanarak. Eğer bunu destekleyen kanıtlar varsa teori olur. Bu şunu gösteriyor, Darwinizm destekleyen hiçbir kanıt yok. Aksine bütün kanıtlar Darwinizmi yalanlıyor. Şimdi hayatın başlangıcına bakacak olursak bir kere canlılık konusu son derece önemli. Bir kere cansız maddeyi canlı hale getiren metafizik bir olay. Yani bu Allah'ın, değil mi? Hay sıfatının tecellisi. Allah'ın, hayatın sahibi olan Allah'ın, diri olan Allah'ın hay sıfatı tecelli ettiği zaman bir şey canlı hale gelebiliyor. Yoksa masa da atomlardan yapılı, tuğla da atomlardan yapılı, kayalar da atomlardan yapılı ama canlı değiller. Canlılık farklı bir şey. Mesela bir canlı hücresi dediğimiz zaman üreyebilen, metabolizması olan, ondan sonra içinde binlerce işlemin yapıldığı, adeta bir şehir hayatı olan bir hücreden bahsediyoruz biz. Değil mi? Bu böyle kendi kendine tesadüfen olacak bir şey değil ki. Cansız maddelerin bir araya gelmesi olan bir şey değildir canlılık. Tabii. Canlılık apayrı bir şey. Mesela dünyanın en ünlü biyoloji kitabında... Campbell and Rees, ki bütün biyoloji kitaplarında bu böyledir de ben yani en önde gelenini söylüyorum ki Darwinizm savunan bir kitap. Biyogenez bir kanundur şeklinde bir ifade var. Yani canlılık diyor, hayat diyor, sadece hayattan gelir diyor. Şimdi bu şu demektir, hayat sadece hayattan meydana gelir. Biz bir canlı hücresi gördüğümüz zaman bir kere biliriz ki bu başka bir canlı hücresinden üremiştir, değil mi? Fakat o zaman şunu soruyoruz tabii doğal olarak, mantık bunu emreder, bunu gösterir daha doğrusu. İlk canlı hücresi nasıl oldu, değil mi? İlk hayat yeryüzünde nasıl ortaya çıktı? İşte bu Allah'ın hay sıfatının tecellisidir. Yani o ilk hayatın da yaratıcısı olan bir hayat olması gerekir biyogenez kuralına göre. İşte o sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi Allah'ın hay sıfatının tecellisi olarak başlıyor hayat. Allah'ın canlandırmasıyla, can vermesiyle. İnsanda da ruh vardır. Çünkü insan bilinci olan... Diğer canlılardan farklı olarak bilinci olan, aklı olan, çıkarımlarda bulunan, değil mi? Bilim yapan, medeniyetler kuran, konuşan, üzülen, sevinen bir varlık. Dolayısıyla insanın tabii ruhu, Allah'ın kendisinden üfürdüğünü bildirdiği ruhunu taşıyan bir varlık. Bunun da hiçbir şekilde maddeyle, materyalizmle ya da Darwinizmle açıklaması olamaz. Zaten bunu Darwinizm kökünden bitiriyor. Değil mi? Görüntülerimizin oluştuğu bir yer var beynin içerisinde. Gören ayrı bir göz var.
Tabii.
Üç boyutlu. Dışarıda ışık yok, çok açık. Ama biz ışıklı, pırıl pırıl, rengarenk görüyoruz. Dışarıda renk de yok. Demek ki içeride gören elektrik sinyallerinin olduğunu biliyoruz biz. Beynin içerisinde sadece elektrik sinyalleri. O kablonun ucundaki elektrik sinyallerini gören ayrı bir göz var. Aynı şekilde burnumuza gelen moleküllerin sinirlerin uçlarını uyarmasıyla elektrik sinyalleri beynimize taşınıyor. Ve bu koku olarak, değil mi? Gül kokusu olarak, parfüm kokusu olarak, ondan sonra çilek portakal kokusu olarak ortaya çıkıyor. Demek ki o elektrik sinyallerinin ucunda yine o kokuları algılayan ayrı bir burun var. Bu tabii tad alma için de geçerli, dokunma için de geçerli aynı şekilde. Dolayısıyla insan ruhu olan bir varlık. Çok açıkça bu belli ve bu da Darwinizm materyalizmi kökünden bitiriyor zaten. Zaten Darwinizmin hiçbir şey açıklaması olmadığı gibi hayatın başlangıcına yönelik bir açıklaması yok. En temel aşamada çöküyor. Çünkü bir kere canlı hücresinin oluştuğunu hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Zaten söylüyor. Bilmiyoruz diyor. Yani o Darwinizmin saçma sapan bir ideoloji oldu. Zaten buradan anlaşılıyor. İkincisi, onların iddiasına göre olması gereken, hani diyorlar ya önce proteinlerin olması gerekir o iddiaya göre. Sonra canlı hücresi olacak. Bu da bitiriyor Darwinizm. Çünkü bir proteinin tesadüfen olamadığı bugün bilimsel olarak net olarak biliniyor. Proteinin sentezlenebilmesi için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Enzimler gerekiyor. Yani amino asitleri siz, ki amino asitler de tesadüfen oluşamıyor. Hı-hı. Onların olması için yine proteinler ve yine canlı hücresi gerekiyor. Amino asitler de sadece canlı hücresinde üretilebiliyorlar. Amino asitler olduğunu varsayalım. Verelim biz amino asitleri. Doğaya koyduğunuz anda ultraviyole, oksijen ve topraktaki kimyasallar anında tahrip ediyorlar amino asitleri. Hiçbir şekilde amino asitler bir araya gelip protein molekülü yapamıyor. Hem tahrip oluyorlar, tahrip olmasalar bile yani sistemden izole de etseniz, yani laboratuvar ortamında, ultraviyolenin oksijenin olmadığı bir ortamdaki, başka kimyasalların olmadığı bir ortamda yan yana bıraksanız amino asitleri yine protein olmuyor. Çünkü amino asitlerin birbirine bağlanması için peptit bağları gerekiyor, peptidil transferaz enzimi gerekiyor. Ve bunlardan çeşit çeşit gerekiyor. Amino asitlerin sadece sol elli olması gerekiyor. Sağ elli var da, doğada sağ eller de var. Dolayısıyla sağ ellerle sol elleri ayıracak ve sadece sol elleri kullanılacak bir mekanizma gerekiyor, bir akıl gerekiyor. Bu da sadece hücrede var. Enzimler seçiyorlar sol elli olanları ve sadece onları kullanıyorlar. Ayrıca proteinin doğru dizilimi gerekiyor. Yani bir 500 amino asitlik proteinin alternatif dizilim sayısı 10 üzeri 650'dir. 650 sıfırlı bir sayı bu. Yani 12 sıfır trilyon yapıyor bakın. 650 sıfırdan bahsediyoruz biz. Böyle bir sayının adı yok. Bu kadar alternatif arasından bir tanesi protein olarak işlev görüyor. İşte bu bir tane protein, işlev görecek protein DNA'da yazılı olarak var. Ondan dolayı protein yapılabiliyor. Yani DNA ve DNA'daki doğru yazılım gerekiyor. Bu da Allah'ın yaratmasıyla oluyor. DNA ve proteinlerin aynı anda var olması gerekiyor. İşte canlı hücresi gerekiyor. Yani evrim neydi iddiası? Önce proteinler olacak, bir araya gelecek, hücreyi yapacak gibi saçma sapan bir iddia vardı. Bunun böyle olamayacağı buradan anlaşılıyor zaten. Çünkü protein hem tesadüfen oluşamıyor, protein olması için canlı hücresi gerekiyor. Başka proteinler ve canlı hücresi gerekiyor. Bu da bitiriyor Darwinizmi en başında.
Evet.
Onun için açıklayamıyor zaten Ender Elvacıoğlu. Kemküm ediyor, abuk sabuk şeyler söylemeye başlıyor.
Daha neler açıklayamıyorlarmış, evet. Bakalım.
Şimdi bakalım, devam edelim.
Büyütelim mi onu?
Büyüteceğim, pardon.
Kaçtı.
Kaçtı, evet.
Basın 50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü? Gördüm. Ne gördünüz? Domuz gribi, kuş gribi, SARS, kuştan kuşa geçen bir kuş hastalığıyken bu birdenbire bir baktık insana geçmeye başladı. Olay hastalığı bir baktık.
Mikro
değil. İnsandan insana geçmeye başladı. Yani virüs sürekli evrim geçiriyor.
Şimdi
orada duralım.
Evet. Virüslerin evriminden bahsediyor. Şimdi bu da büyük bir, çok büyük bir safsata. Virüsler canlı değiller. Canlı hücrelerinden farklı bir yapıları var. Çünkü canlı hücresinin özellikleri vardır. Bunların hiçbirine sahip değiller. Kendi kendine üreyebilmesi, maddeleri alıp parçalayabilmesi, sentez reaksiyonları, metabolik reaksiyonların olması, kimyasal reaksiyonları, bir hayatı var. İçinde protein fabrikaları var, enerji santralları var. Kendi kendine yetebilen bir yapısı var Allah'ın dilemesiyle. Virüslerin hiçbirinde bu özellik yok. Virüsler şu, DNA veya RNA'dan, RNA da DNA'nın bir çeşidi. Onun nükleotitleri, harfleri biraz daha farklı kimyasal olarak. Çok detaya girmeyelim şimdi. Bunlardan birisine sahip olan ve dışında bir protein kılıfı olan yapılar. Ama kendi içine baktığınız zaman mükemmel yapılar hakikaten, böyle Allah'ın dilemesi. Çok çok ufak, ancak elektron mikroskopla görülebiliyor. Bunların üreyebilmesi için mutlaka bir canlı hücresine ihtiyaç var.
Tabii.
Yani virüs ancak canlı hücresinin içine girip de kendi DNA'sını ve RNA'sını oradaki hücrenin DNA'sı ve RNA'sını kattığı zaman bunun kopyası çıkartılarak virüsler üretilmeye başlanabiliyor. Yani virüs canlı hücresi olmadan üreyemiyor. Şimdi bir kere bu evrimcilerin mantığına da ters. Şundan dolayı ters. Çünkü evrime göre virüs daha ilkel bir yapısı var ya onların mantığına göre. Ki kendi içine mükemmel de. Ama canlı hücresi gibi değil. Canlı hücresi çok daha kompleks. Önce virüsün sonra canlı hücresinin olması gerekiyor. Bu olamıyor. Evrimi bir kere bu da yalanlıyor. Çünkü önce canlı hücresi olacak ki sonra virüs olabilsin. Canlı hücresi olmadan virüs olamıyor. Birincisi bunu iddia edemiyorlar. Burada bir açmazın içerisine girmiş oluyorlar. İkincisi virüslerin evrimleştiği fikri tamamen uydurma. Şundan dolayı uydurma. Hakikaten virüslerde ki özellikle RNA virüslerinde çok sayıda mutasyon oluyor. Bu doğru. Yani mutasyon demek harf değişiklikleri demek üzerinde. Ve virüslerde bu sıklıkla olan bir şey. Çünkü hatayı düzeltecek enzimlerden de yoksunlar virüslerin. Öyle bir mekanizmaları yok. Canlı hücresinde olduğu gibi. Ve çok sık hata oluşuyor hakikaten böyle. Yani hata demeyelim, mutasyon diyelim onların şeyiyle. Ki rastgele hata bunlar aslında tabii. Fakat hücrede bir tahripkar etki meydana getirmiyor. Çünkü canlı hücresi gibi değil. Öyle kompleks organelleri yok virüsün. Sadece bir protein kılıfı var. Bazen de içinde birer ikişer tane enzimleri oluyor bunların. Böyle basit enzimleri oluyor. Basit de değil de enzim çünkü kompleks bir yapısı var. Enzimleri oluyor. Dolayısıyla meydana gelen mutasyonlar canlı hücresinde olduğu gibi öldürücü bir etki meydana getirmiyor. Protein kılıfında biraz yapısında biraz değişiklikler meydana getirebiliyor. Şimdi grip virüsünde görülen zaten budur. Grip virüsü mesela diyelim ki grip aşısı olduğumuz zaman her sene yenileniyor bu. Neden yenileniyor? Çünkü grip virüsünde her sene yeni yapıda virüs meydana geliyor hakikaten mutasyon sonucunda. Bu protein yapısındaki değişiklikten dolayı. Ama bu hiçbir zaman başka bir canlıya, başka bir şeye dönüşmüyor, türe dönüşmüyor. Evrimin iddia ettiği gibi. Yani burada genetik bilgide bir artış da söz konusu değil. Sadece değişiklik söz konusu ve canlı hücresi gibi organel olmadığı için de bundan zarar görmüyor. Dolayısıyla burada evrim yok. Çünkü evrimin iddiasına göre olması gereken şu. Canlılardaki DNA'larda yeni gen olacak, yeni protein yepyeni ama. Hiç olmayan daha önce yepyeni gen, yepyeni protein değil mi? Yepyeni organ, yepyeni tür meydana gelecek. Böyle bir şey söz konusu değil bu virüslerdeki değişiklikler. Onun için evrimin mutasyonla evrime örnek hiçbir şekilde teşkil etmiyor.
Hiç DNA'nın nasıl oluştuğundan bahsetmezler mesela. DNA'da oluşan mutasyonlardan bahsederler.
Evet.
O DNA nasıl o meydana gelmiş kendilerince onu hiç izah etmezler. Orada 1 milyon ansiklopedi sayfası bilgi var.
Evet.
Yani
nasıl olursa
milimetrik şeylerin altında ya bu nasıl olabilir? Bir bilgi. Bilgi bu bilgi bir bilginin sahibini gösterir. Bilgi kendi kendine oluşmaz. Burada zaten yani DNA üstünde ki mutasyonlardan bahsetmek kolay. Mutasyon zaten zararlı olan bir şey oldu. Deneylerle de sabit. Değil mi? 60 yıl çalışmışlar meyve sineklerinde. Sürekli zarar vermiş. Değil mi? Kafasından
evet.
Bacak çıkmış, organları bozulmuş vesaire. Ölmüşler bir süre sonra. Ama DNA'nın varlığı yeter zaten. O bilginin olması oraya o bilgiyi bir koyanın olduğunu gösteriyor.
Evet.
Ben senin sözünü böldüm. Devam edelim.
Yok estağfurullah. Şimdi bu söylediği domuz gribine ve kuş gribine gelelim. Biliyorsunuz domuz gribi hastalığı oldu. Değil mi? Normalde grip virüslerinin taşıdığı iki tane genin benzerini taşıyan bir virüs. Bu domuzlarda da grip yapan işte bu virüsün iki genini taşıdığı ve insanlara geçiyor bu daha sonra. Aynı zamanda kuş gribinin de genlerini taşıyor. Kuşlarda görülen grip virüsü yapan virüsünü genlerinden taşıyor içerisinde. Fakat bakın şimdi burada önemli olan nokta şu. Evrimcilerin bize göstermesi gereken, gösteremezler de. Yani onların iddiasını destekleyecek tek şey şu olabilir. Bir canlıda sıfırdan yepyeni genetik bilgi olacak. Şimdi sen dedin ya 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. Sıfırdan genetik bilgini oluşturacak doğada bir mekanizma yok. Öyle bir akıl yok zaten yani. Doğa taş, toprak, çakıldan oluşan kendisi yaratılmış zaten doğanın.
Evet.
Haşa nasıl yaratıcı olabilir? Nasıl bir bilgi üretebilir? Nasıl kompleks canlıları meydana getirebilir? Yani bu o kadar saçma bir şey ki. Burada doğaya bir bilinç, bir güç atfetmiş oluyorlar. Doğayı haşa ilah gibi kabul etmiş oluyorlar. İşte buna naturalizm deniyor. Doğaya tapma dini bu. Haşa. Batıl bir din bu. Animizm var mesela eski pagan kültürlerinde. Animizm deniyor buna. Doğanın bir bilinci, bir ruhu olduğuna inanıyor insanlar. Eski böyle Sümerler döneminde, o dönemlerde, eski dönemlerde. Aynısı bu işte şimdi. Yani bunu bilimsel gibi lanse etmeye çalıştıkları batıl bir pagan dini, rezalet bir şey yani böyle. Tabiatı ilah kabul eden, doğayı ilah kabul eden. Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Toprağı, taşı, Allah, kayayı yaratan Allah. Yoktan var ediyor zaten bütün atomları, cansız atomları değil mi? Doğayı meydana getiren. Big Bang'le Allah 14 milyar, 15 milyar yıl önce zaten yaratan Allah. Nasıl cansız atom yaratıcı olabilir? Bu kadar anlamsız bir şey. Şimdi bu virüs konusuna tekrar geri dönecek olursak, bunlar sıfırdan bize genetik bilgi oluşumu göstermeleri gerekir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir kitap, genler o kadar kompleks yapıları var ki sıfırdan olabilir mi? Tabii ki olmaz. Yani mesela bu kitaptaki tasarım, içindeki bilgi bir yazarın aklıyla yazılmış değil mi? Tabii hocamızın kitabı biliyoruz da. Tabii. Hocamızın yazdığını görmesek bile bunu kime göstersek bunu birisi yazmış der.
Tabii.
Çünkü içinde bir akıl vardır. O bilgi bir akla dayalı bilgidir. Kelimelerin, anlamlı kelimelerin ve cümlelerin yan yana gelmesiyle oluşan değil mi? Bir akıl doğrultusunda. Kitabın bir konusu vardır, bölümleri vardır değil mi? Ön sözü vardır, girişi vardır, bitişi vardır. Genler de işte bu yapıda. Dolayısıyla onu yaratan bir akıl olması gerekiyor. O da sonsuz akıl sahibi olan, yüce yaratıcımız olan Allah'tır. İnşallah. Evet. Böyle bir mekanizm hiçbir şekilde yok. Virüslerde olan, mutasyonun olan değişiklik yepyeni bir genetik bilgi kesinlikle meydana getirmiyor. Zaten var olan genetik bilgide meydana gelen değişikliklerle virüste ufak tefek değişiklik meydana geliyor. Hep virüs kalıyor. Bakın milyarlarca yıldır virüsler virüs kalıyor o kadar. Yani bunun şeyi yok. Lamıcımı yok yani böyle. Öyle bir konu yani bu. Bunu da çok iyi biliyorlar. Onun için zaten mesela evrim gördünüz mü diyor, değişim gördünüz mü diyor. Evet diyor, domuz gribi, kuş gribi diyor. Yani domuz gribi ve kuş gribi, evet virüslerin ara konaktaki mesela burada domuz ara konak oluyor. Oradaki hücrelerde meydana gelen değişiklikler genetik bilgilerindeki karışmadan dolayı bir değişiklik meydana geliyor ama bakın yepyeni genetik bilgi yok. Zaten var olan genetik bilgiyle olan bir karışım bu, kombinasyon söz konusu. Dolayısıyla burada evrim yok. Virüste zaten virüs kalıyor. Virüs değişiyor mu hiç? Hep virüs kalıyor. Değil mi?
Neyin evrimi? Yani
evet.
O varyasyonları da hep evrim diye lanse ediyorlar kendilerince.
Evet.
Ama biliniyor bunlar yani. Kendilerini kandırıyorlar sadece. Başka bir şey yok.
Evet.
Devam edelim.
Zaten virüs de bakın o da bir mucize. Allah'ın yarattığının bir delili zaten. O kadar onların da o kadar hücre gibi olmasa bile son derece kompleks yapıları var. Yaratılış mucizesi onlarda. Çünkü içinde bir DNA, bir gen taşıyor. Genetik bilgi taşıyor. Onunla bir kılıfı var. Bu böyle hücre içine girme mekanizmaları yaratılmış böyle. Çok detaya girmeyelim şimdi. Hücrenin içine girip mesela içindeki genetik maddeyi enjekte edebiliyor. O genetik madde gidiyor ana hücrenin DNA'sına giriyor ve kendi kendini kopyalattırıyor. Şimdi bu bir yaratılış mucizesi. Mükemmel bir sistem var burada. Ve insan da hastalık meydana getiriyor. Yani özel olarak yaratıldığı çok belli. Ve insan da virüsleri tanıyan ve onları tahrip eden antikorlar yani silahlar var, bağışıklık sistemi var. Bağışıklık sisteminde meydana gelen antikorlar da bu hücre virüslere yapışıp onları tahrip ediyor. Zaten aşılama da bu şekilde. Siz aşı yaptığınız zaman virüs parçalarını veriyorsunuz insana. Zaten genlerinde yazılı olan antikorların çoğaltarak vücut, beden, bağışıklık sistemi o virüsleri tahrip ediyor. Üzerine bağlanıp onlarına. O da anahtar kilit gibi. Tam ona uygun antikorlar var. Onlar seçiliyor aradan.
Tabii.
Ve o antikorları üreten hücreler hemen o genler aktif hale geçiyor. Sırf o silahtan yapılıyor ve hücreyi tahrip ediyor. Aşı da bunu her an kanda tutuyor işte. Onu aktif hale getirip siz onunla karşılaştığınız zaman hazır oluyor o silah. Hemen karşı koyuyor. Onun için o hastalığa yakalanmıyorsunuz.
Yani vücudun içinde dışarıdan gelecek ve vücuda zararlı olduğunu bilecek bir sistem, o sistemin uygulayıcıları olması gerekiyor. Onlar o virüsün zararlı olduğunu tanıyacaklar, bilecekler. Sonra onlar geldiğinde tedbir almayı düşünecekler. Topluca bir harekete girecekler. Onları gidip orada yok etmeyi planını kuracaklar ve uygulayabilecekler. Biz burada şuurlu bir şeyden bahsediyoruz. Değil mi? İşte bu şuur Allah'a ait olan bir şuur.
Evet maşallah.
Onlar bir şey bilemez, yapamaz yani.
Evet. Tekrar özetle toparlayalım da kafalar fazla karışmasın. Yani virüsteki meydana gelen mutasyonlar hakikaten mutasyon oluyor. Yeni bir genetik bilgi meydana getirmiyor. Zaten var olan genetik bilgide değişiklik meydana getiriyor. Virüs de çok hücre gibi, canlı hücresi gibi kompleks yapısı olmadığı için, organellerden yoksun olduğu için bundan zarar görmüyor. Virüs de hep virüs olarak karıyor. Dolayısıyla Ender Helvacıoğlu'nun bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını anlıyoruz. Bir laf kalabalığı yaptı ortaya çıkmış oluyor.
Aynı zaman bir bilim adamı da değildir kendisi.
Tabii. Zaten sorsanız ben eminim bilmez. Domuz gribinin ne olduğunu da bilmez yani
sadece
böyle.
Sadece bilim dergisi çıkarttığı için onu davet etmişler. Sadece evrime inanan birisi olarak orada. Yani bir bilim adamı da değildir.
Yok zaten.
Genel kültür yani o konuda diye bir dergi çıkartıyor diye çağırmışlar. Bu tür konularda bilimsel bilgilere de sahip birisi de değildir yani.
Ya bilim adamı olsa zaten bir şey fark etmez.
Fark etmiyor da.
Çünkü yani. Bilim adamı objektif olur, bilimsel delillerle konuşur. Mesela şimdi evrimin şöyle bir mantığı var ya, tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir diye bir mantık ileri sürüyor. Saçma şey olur mu? Yani tesadüf dışında hiçbir şey şey değildir. Tam bir mantık acizi bu aslında. Uzayda biz canlı varlıklar bulsak, değil mi? Çeşitli galaksilerde, yıldızlarda ya da ne diyecekler o zaman? Şey mi diyecekler? Hepsi ayrı ayrı evrimleşti mi diyecekler? Böyle rezalet, böyle kepazelik olur mu? Değil mi? Allah'ın yarattığı çok açık. Yani bunu körü körüne savunması pagan rahibi oluyor zaten. Bilim adamı da olsa pagan rahibi oluyor. Bilim adamı olmuyor zaten. Richard Dawkins'i de, Douglas Fitzgerald'ı hepsi pagan rahibi bunların.
Putperest de.
Evet.
Bir de yani şunu söylemek istiyorum. hocamızın söylediği bir şey, onu hatırlatmak yeri geldi bilim adamı deyince. Bilim adamları kendileri zaten bilim yaparken bilim şüpheye dayalıdır diyorlar. Değil mi? Şüphe üstüne kuruldur. Yani bu kişiler, evrimciler yani başka bir ihtimal vermiyorlar bile.
Halbuki şüphe
yani
etmesi lazım değil mi?
%100 evrim vardır diyorlar. Yani kanıtlanmamış bir teori safhasında olan bir şey. Bir %1'lik bir ihtimal var. Şüphe et yani bir
%50 yaratılmış olabilir demesi lazım değil mi?
Zaten öyle bir ihtimal doğrusu o ama %1'lik bile vermiyorlar diyor hocamız mesela. Ondan bir şüphe etmiyor. O zaman bilimin gereğine göre davranmıyorsun. Sen ideolojinin gereğine göre davranıyorsun. Evet. İnancına göre.
Şimdi Ender Elvacıoğlu 1987 yılında bizim arkadaşlardan Halil Müftüoğlu'nun evine gidiyor. Evet. Ki orada 8-10 tane ayrı arkadaşımız var. Hepsi de şahitler buna. Mao'cu bir arkadaşıyla gidiyor işte zaten. Ondan sonra orada Halil ve arkadaşlarımız evrimin olmadığını bilimsel delillerle anlatıyorlar. O da kendisi bir iki bir şey söylemeye kalkıyor ama zaten yani hem bilgisi yeterli değil hem de zaten bir mantığı da yok Darwinizmin ve ağlamaya başlıyor. Anlıyor evrimin olmadığını, vicdanı harekete geçiyor.
Tabii.
Ve ağlamaya başlıyor. Yani Ender Elvacıoğlu bu yani zaten. Şimdi devam edelim.
Kendini çoğaltabilen bir organizasyon. En basit biçimi bunların. Bir zarla çevrili. İçerisinde bir protein oluşuyor.
Bakın bahsettiği canlı hücresi. Canlı hücresindeki özellikleri anlatıyor bakın.
Bir genetik şifreye sahip bir birim olarak tanımlayabiliriz. Ve içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye madde alışverişini yapan bir birim olarak tanımlayabiliriz. Şimdi dolayısıyla bunlara ilişkin tabii ki. Fosiller bulunamayacağı için. Çünkü 1900...
Şimdi buraya
3,5 milyar yıllık bakteri fosili var.
Bakın hiçbir şeyden haberleri yok. Yani bu kadar bilgisiz olmaları hakikaten hayret verici. Bakın şimdi ben şimdi size bir şey göstereceğim. Birincisi o basit hücre dediği, değil mi? Dışarıdan madde alıp veren, metabolizması olan, üreyebilen. Ya bu zaten canlı hücresi bu.
Genetik
o kadar kompleks bir yapı
var.
Evet. O kadar kompleks bir yapısı var ki bunun. Bu özellikleri gösterecek bir ancak bir canlı hücresi gösterebiliyor bu özellikleri. İstanbul gibi, New York gibi büyük metropol şehirlerden çok daha kompleks bir yapısı var. Şimdi bu bir. İki, yani bu bir kere süper bir safsata böyle. Yani sanki çok basit bir şey. Ya ne demek hücre? Yani çok olur üreyebilen, çok ilkel hücre falan. Ya kardeşim üreyebilen, metabolizması olan, kendi kendine çoğalabilen, değil mi? Genleri olan, DNA'sı olan canlı hücresi bundan bahsediyorsun sen. O hücre o kadar kompleks bir yapısı var ki onun enerji santralleri var, fabrikaları var, rafinerileri var, gelişmiş teknolojik laboratuvarları var. O kadar gelişmiş ki bakın proteinler hücre içinde sentezleniyor değil mi? Siz proteini hiçbir bilim adamı enzimler olmadan ya da çeşitli kimyasal ve son derece gelişmiş teknolojik müdahaleler olmadan sentezleyemiyor bugün. En gelişmiş laboratuvarlarda yapamıyor bunu.
Evet.
O kadar üstün bir sentez. Saniyede 2000 protein sentezleniyor. Her an 10 milyar protein var hücrenin içerisinde. Bunun mitokondri denilen bir organeli var. Daha önce hani filmini de seyretmiştik. Enerji santralları. Bugün yeryüzünde olan nükleer enerji santralları var. Gelişmiş değil mi? Hala Türkiye'de yok. Getirilmeye çalışılıyor. Onların hepsinden daha gelişmiş bir teknoloji kullanıyor mitokondriler. Basit dediği böyle basit diye anlatmaya çalışıyorum. Ne demek efendim o olmuş. Kardeşim şaka mı yapıyorsun? Bu cümleleri tabii bizim karşımıza kuramaz da. Evet. Şimdi orada meydanı boş bulmuş. Böyle atıp tutuyorlar. Bakın fosil yok dedi değil mi? Bakteri hücresinin fosili olmaz dedi.
Bulunamayacağı için
tamam.
Diyor bir de. Evet.
Şimdi ben size bakteri hücresinin fosilini gösteriyorum. 3,5 milyar yıllık 3,87 milyar yıllık bakteri fosilleri var Avustralya'da bulunan. Bu kesinlikle evet. Doğru değil. Zaten ama şundan dolayı yok diyor. Aslında belki biliyordur. Ben göstermiştim çünkü ona onun olduğu programda. Yani görmüş olması lazım. Dolayısıyla öğrenmiş olması lazım. Hadi bilmiyordu diyelim. Ama ben gösterince de öğrenmiş olması gerekir. olmuyor demesi işine geliyor. Neden işine geliyor? Çünkü canlı hücresi birdenbire ortaya çıkıyor fosil kayıtlarında ve tam ve eksiksiz olarak. Hmm. Bu tabii evrimi yalanlıyor. Bakın. Şimdi ben size hemen gösteriyorum.
Herhalde o sen göstermeden evveldi. Ama olsa da yine evet, yanıltıyorlar kamuoyunu.
Bakın bu Avustralya'da bulunan 3,5 milyar yıllık bakteri fosili. Bunlar ilk bakteri fosilleri burada gördüğünüz. Sol tarafta görülen 3,5 milyar yıllık bakteri fosili. Sağ tarafta görülen de Leptolingbia diye bir bakteriye ait fosil. Günümüzdeki bakteri. Bakın tıpatıp aynısı. Ya. Görüyor musunuz?
Tabii.
Yani şunu gösteriyor bu. İlk canlı hücresi bütün organelleriyle bakteri hücresi mükemmel bir şekilde birdenbire ve kusursuz olarak ortaya çıkıyor.
Tabii.
Zaten en ufak bir organelinde eksiklik olsa, organellerinden birisi olmasa, mesela enerji santralı olmasa ya da DNA'sı olmasa, ya da DNA'sının mesela hataları tamir eden enzimleri olmasa, en ufak bir eksiklikte canlı hücresi hayatta kalamıyor. Bu neyi gösterir bize? Şunu gösterir. Canlı hücresinin tam ve eksiksiz olarak çıkmış olması gerektiğini, yani yaratılmış evet. olması gerektiğini gösterir. Fosil kayıtları da bunu kanıtlıyor. İlk hücreye bakıyorsunuz, mükemmel, eksiksiz bir hücre. Hatta Nature dergisinde yayınlandı. 3.87 milyar yıllık siyanobakteri fosilleri var. Buradaki bakteriden de biraz daha eski. 300 milyon yıl kadar daha eski. Bunlar fotosentez yapan bakteriler. Fotosentez o kadar karmaşık bir kimyasal işlem ki bugün tam olarak ne olduğu hala keşfedilemedi. Yani laboratuvarlarda bilim adamları fotosentez yapamıyorlar. Biliyorsunuz fotosentez şu, güneş ışığını alıyor, işte suyu alıyor, bununla birlikte nişasta üretiyor. Bakteri hücresi bunu sentezleyebiliyor. Yani çok kimyasal bir reaksiyonla bu işlemleri yapabiliyor ve buna fotosentez deniyor. Bunun bütün aşamaları nasıl olduğu hala bilinmiyor. Ve laboratuvarda da dolayısıyla bilim adamları yapamıyorlar zaten bunu, gerçekleştiremiyorlar. İşte bu kadar kompleks bir bakteri birdenbire ortaya çıkıyor 3.87 milyar yıl önce. Neyi gösterir bu? Yaratıldığını gösterir Allah tarafından.
Tabii.
Öyle ilkelden gelişmişe doğru onların iddia ettiği gibi bir şey. Zaten olamaz da. Yani hem olmamış, olamaz da. Çünkü şimdi öyle bir mantık olur mu? Bakın hücrenin organelleri birisi meydana gelecek, bir protein meydana gelecek, milyonlarca yıl bekleyecek, ikinci protein olacak. Hücrede binlerce protein var. Bir organel olacak, işte tek başına mitokondri olduğunu onların iddiasına göre varsayalım. Hiçbir şey ifade etmez ki mitokondri tek başına. Hücre, mitokondri bir canlı hücresinin içerisinde var olduğu zaman ana DNA ile alışverişleri var, proteinleri var, onun aynı zamanda protein fabrikaları var, aynı zamanda hücrenin zarı var, ortamdan izole edilmiş. Ancak o şekilde bir mana ifade ediyor. Tek başına hiçbir anlamı yok. Yani saatin bir dişlisi gibi. Saatin dişlisi tek başına hiçbir şey olmaz. Saat tam olarak, mükemmel olarak, eksiksiz birleştirildiği zaman bütün dişlileri, parçaları saat olarak işlev görür.
Evet.
Bunun gibi. Dolayısıyla kanıtlarda, fosil kanıtları bunu kanıtlıyor. Ve o programa katılan kişinin yalan söylediğini ortaya koyuyor. Çünkü doğru söylemiyor. Çünkü bilmesi gerekir. Hadi bilmiyor diyelim, cahil o konuda. Ama ben gösterdim, gördü o programda. Ben onun gösterdiğimi ve onun gördüğünü biliyorum.
Her konuda böyledir.
Evet, şimdi devam edelim. Ya atmanın sınırı yok tabii. Miller deneyinin, bakın...
Deneylerin başlarında, Urey ve Miller deneyi olarak adlandırılan bir deneyle aslında... dünyanın ilkin atmosferinin ne olduğuna ilişkin bilgiler elde edildikten sonra ilk atmosfer tahminlenerek çeşitli deneyler yapıldı ve bu, bugün biz canlılığın o temel bahsettiğim organizasyon düzeyinin yapısını oluşturabilecek ilkin yapı taşları üretilecek. İlkin beş yaşam.
Şimdi Miller deneyi. Değil mi? Bak bunu da bilmiyor, haberi yok. 1950'li yıllarda, 59 olabilir, 59 galiba, Stanley Miller bu Chicago Üniversitesi'nde bir deney yapıyorlar. Bakın bir kere bir deney laboratuvar ortamında bilinçli müdahale yapılan bir deney sonucunda eğer herhangi bir şey üretiliyorsa kompleks bir yapı bu neyi gösterir? O yapının tesadüfen olamayacağını gösterir. Siz çünkü bilinçli laboratuvar ortamında bilinçli bir müdahaleyle bir şey meydana getiriyorsunuz. Kaldı ki deney tamamen geçersiz. Bunu Miller'ın kendisi de söylüyor zaten. 1980'li yıllarda itiraf ediyor. Diyor ki benim o dönemde diyor kullandığım diyor gazlar, yani ilkel atmosfere ait olduğunu düşündüğü 4 tane gaz kullanıyor. Amonyak kullanıyor, metan kullanıyor, hidrojen kullanıyor, su buharı kullanıyor.
Evet.
Bu 4 gaz diyor gerçekçi değildi diyor. Neden? Çünkü bilim adamlarının ortaya koyduğu bir gerçek var. Bu metan ve amonyak kullanıyor ya, niye kullanıyor bunu biliyor musunuz? Hı hı. Amino asit elde edebilmek için özel olarak kullanıyor.
Tabii.
Onları kullanmasa amino asit olmuyor. Şimdi birinci sahtekarlık burada.
Ki deniyor zaten, olmuyor yani.
Evet, şimdi anlatacağım onun nasıl olduğunu. İkincisi, kullanması gereken, orada kullanması gereken gazlar karbondioksit ve azot.
Evet.
Bu yani ilkel atmosferde karbondioksit ve azotun olduğu ortaya kondu. Karbondioksit ve azot kullandığı takdirde amino asit elde edemiyor o deneyden. Şimdi bir kere bu deney tamamen geçersiz kılıyor. Zaten kendi de söylüyor. Gazlar evet. gerçekçi değildi diyor. Gerçekçi gazları kullansa amino asit olmuyor.
Evet.
İkincisi, laboratuvar ortamında bu yüksek ısıyla ısıtıyor bu gazları. Elektrik veriyor, bir şeyler yapıyor. Sonunda hakikaten bazı amino asitler oluşuyor. Fakat burada önemli olan nokta şu. Bir kere o amino asitler oluştuğunda onlar hemen parçalanması gerekiyor. Çünkü ortamda bulunan özel bu şey var. Organik asitler var. Başka kimyasallar var. Bunlarla reaksiyona girecek. Yüksek ısıda olduğu için ısı hemen parçalıyor amino asitleri. Ortamdan hemen izole ediyor. Buna işte cold trap dedikleri, soğuk tuzak dedikleri bir düzenek kullanıyor. Şimdi doğada böyle bir düzenek var mı? Yani toprakta bir şey olursa hemen onu alıp oradan ortamdan izole edecek, güneş ışığından koruyacak, ısıdan koruyacak böyle bir düzenek mi var şeyde doğada? Tabii ki yok. Birincisi bu zaten böyle bir müdahaleyle ortamdan izole ettiği için bu da deneyi geçersiz kılıyor. Çünkü bıraksan amino asitler parçalanacak. Deneyin sonunda organik asitler oluştuğunu söylemiştim. Hakikaten organik asitler hemen amino asitlerle reaksiyona girip parçalıyorlar. Dolayısıyla amino asitleri ortamdan çıkartarak kurtarmış oluyor. Organik asitlerin olması da deneyi geçersiz kılıyor. Deneyde oksijen kullanmıyor. İlker atmosferde oksijen olmadığını iddia ediyor. Bu da yalanlandı. Şundan dolayı yalanlandı. Amerikan mesela Meteoroloji Dergisi'nde, Journal of American Meteorology dedikleri işte, Amerikan Meteoroloji Dergisi'ndeki yayınlarda var, başka dergilerde de yayınlandı. 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında ve uranyum, oksite uranyum ve şey görüldü, oksitlenmiş demir görüldü. Ne anlama geliyor bu? İlker atmosferde demek ki oksijen vardı. Bakın eğer oksijen kullansa, sonunda elde edilen amino asitler parçalanıyor. O zaman hiçbir şekilde amino asit elde edemiyor. Diyelim ki ilkel atmosferde var ama olmadığını varsayalım oksijenin. Bu da olmuyor. Oksijen olmayınca bu sefer ozon tabakası olmuyor. O atmosferde ozon tabakası diye bir tabaka var. Ve oksijenin varlığında olan bir tabaka bu. Oksijenden dolayı. Bütün ultraviyoleyi süzüyor. Ultraviyole yoksa atmosferin dışına çıkıldığında öldürücü bir ultraviyole var. Hiçbir şekilde canlılık ve hayat olmaz. Kimse hayatta kalamaz. On binlerce kat yüksek bir ultraviyole var. Ozon tabakası olduğu için biz böyle ultraviyolenin çok az bir kısmını alıp o bize yararlı oluyor. Güneş banyosu yapabiliyoruz, canlılık hayat var. Evet. Eğer oksijen olmasa ozon tabakası olmayacak, ultraviyole öldürücü hale geliyor. Amino asitleri derhal parçalıyor.
Tabii.
Bakın her iki durumda da açmaz içerisinde. Oksijen kullansa da açmaz da, kullanmasa da açmaz da.
Tabii.
Oksijen kullandığı takdirde oksijen parçalıyor. Kullanmadığı takdirde ultraviyole parçalıyor amino asitleri zaten. Bu da deneyi geçersiz kılıyor. Deney de aynı zamanda sol elle amino asitlerin yanında sağ elle amino asitler de oluşuyor. Bu ne anlama geliyor? O amino asitler sağ elli ve sol elli yan yana duruyor ya onlar. Hiçbir şekilde protein molekülü meydana getiremezler. Sol ellilerin yanında sağ elliler de var. Sağ elliler de girecek, bağlanacak diğer amino asitlerle. Zaten peptit bağ yapmıyorlar da. Bağlandığı için bu da protein yapacak bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Bakın deney her yönden çöktü. Kaç aşamada çöktü? Yani tekrar sayalım isterseniz. Değil mi? Kullandığı gazlar bir kere gerçekçi değil. Gerçekçi gazları kullandığı zaman olmuyor.
Evet.
Oksijen kullanmamış. Oksijen var biliyoruz. Oksijen kullandığında yine deney geçersiz oluyor. Parçalıyor amino asitleri. Kullanmadığı zaman ozon tabakası olmuyor. Yine parçalıyor.
Evet.
Deneyin sonunda organik asitler oluşuyor. Organik asitler anında reaksiyona girip tahrip ediyor amino asitleri. Onları ortamdan ayırmak için soğuk tuzak denen bir tuzak düzenekli amino asitleri ortamdan ayırıyor.
Evet.
Yine olmuyor. Yani her yönden geçersiz. Beyefendiler bunu bilmiyorlar. Bundan haberleri yok. Ya da var ya çarpıtıyorlar. Da
yani büyük ihtimalle bilinmeyen bir şey değil bu. 80'li yıllarda itiraf etmiş yani bu. Değil mi?
Evet.
60'takini bilip de 80'dekini bilmiyor olamaz yani.
Ya bu kadar bir cehalet. Bakın biz yani İsviçre'de konferans verdik. Bunların ağababaları geldi oraya. Yani en azıl darwinistleri geldi İsviçre'nin. Akademisyenleri, CERN'ün çalışanları falan böyle. Bir tane itiraz gelmedi.
Maşallah.
Onlar uyanık Allah'ın izniyle. Böyle bu cümleleri karşımıza kuramayacaklarını biliyorlar. Anladılar onlar yani. Öyle bir şey söylese orada 500 kişi var, meslektaşları var. İnsanlar var, öğrencileri var, kendi öğrencileri var. Rezil rüsva olacaklarını anladılar. Tek bir itiraz, o da sonuncu gün, o da böyle titrek ağlamaklı bir sesle protein değildi de aslında biz onu şey etmedik falan gibi bir şey söyledi. Cevabını verince de göz göze bile gelmedi program boyunca.
Evet.
Evet, bitirelim, yarın devam edelim.
Çok
çünkü
iyi
uzun
olur.
Bir program.
Evet, yani bizden kaçamazlar.
Allah'ın yok, izniyle. Öyle Allah'ın izniyle. Yani hocamız böyle bir yakaladı. Artık böyle bunları böyle inşallah pişirip göstereceğiz.
Evet,
yani neşif edeceğiz.
Yani inşallah.
Pişip demeyeyim de Allah'ın izniyle. Çünkü biz Allah'ın yarattığını savunuyoruz. Yani doğrusu bu. Hakkı savunuyoruz. Allah da hakkı battığının üstüne fırlatır, şeytandan Allah'a sınırım. Onu da onun beynini darmadağın eder diyor. Bakın beynini darmadağın ediyor.
Bu kadar. Tabii.
Bütün söyledikleri iddialar çatır çatır eziliyor bilim karşısında. Bilim vesile oluyor bunun. Çünkü bilimi yaratan Allah. Allah'ın yarattığı bir şey nasıl Allah'a inkar edebilir? Yani Allah'ın bir eseri olan bilim, değil mi? Allah'ın eserlerinin insanlar tarafından gözlemlenmesi sonucu oluşan bilim nasıl Allah'ın yaratıcısının varlığını inkar edebilir?
Tabii.
Tam tersine Allah'ın varlığını ispatlar. Bu oluyor şimdi inşallah.
Mehdiyet'in zıl ve gölgesinde Allah'a inanç çağı başlıyor inşallah.
Evet inşallah. Yani
şimdi o ateist ideolojiler, bütün o sapkın ideolojilerin hepsi çöküyor. Darwinizm ve uzantıları. Allah'ın izniyle Allah'a inanç çağı, güzel bir altın çağı, mutluluk, barış, sevginin olacağı ve Mehdi'nin bu ortama vesile olacağı güzel bir çağa giriyoruz inşallah.
Şimdi hocamız bağlandığında Cenevre'de salon hınca hınç dolu, böyle üst düzey bilim adamları, akademisyenler var. Altın çağı müjdeledi hocamız konuşmanın bir bölümünde. Evet. Nasıl bir ferahlık oldu böyle Darwinistler'de, anlaşıldı o. Yani programdan sonra da gelip bize böyle altın çağı olduğunu söylüyorsun, ne güzel diyenler oldu. Böyle Darwinist olup da önüne gelen azıl Darwinistlerden çok kişiye ve bütün salona bir ferahlık geldi, böyle müjde geldi. Savaşların olmaması, sanatta ve estetikteki büyük ilerlemeleri hocamız müjdeledi. Hadisler ve Tevrat'tan ve İncil'den delillerle inşallah, Kur'an'dan delillerle. Dolayısıyla muazzam bir ferahlık ve mutluluk da önden onun rüzgarı hissedildi böyle
tabii,
elhamdülillah.
Tabii. İnşallah.
İnşallah.
Herkesin o güzel ortama dua etmesi, istemesi.
Yani
zaten
müthiş bir müjde bu.
Dünya mutluluğu için, değil mi? Barış için görüyoruz yani inşallah. Şimdi yavaş yavaş o mehdiyetin alametleri zaten yani. O karanlık ortamların yoğunluğu aydınlığa yakın olduğunu gösteriyor Allah'ın izniyle.
Evet. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Allah'ın vaadi var. Güzel ahlakı İslam'a hakim kılacağım diyor Allah inşallah. Peygamberimizin hadislerinde ki müjdeler var, değil mi? Bütün altın çağ müjdeleniyor. Hazreti Mehdi ile adaletin, barışın, kardeşliğin, güzel ahlakın, savaştan olmadığı bir dönem müjdeleniyor. Tevrat'ta bu deliller var, İncil'de var. Üstad Said Nursi Bediüzzaman son derece detaylı olarak müjdeliyor.
Tabii.
Bu müjdeleri biz istemeyiz diyorlar, bu müjdeyi istemiyoruz. Yani böyle şey olabilir mi? Çok değişik bu da tabii. Bu da bir iman akatı. Allah'ın dilemesiyle olan bir şey inşallah. Bitirelim mi altın
tabii
hocam?
Inşallah.
İnşallah bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar sayıyorum. Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.